11. ayrım, sayfa 100. Batı yönünde seri fetihler başlattık. Güney ordularımız Anadolu'yu ele geçirip Suriye'ye girerken Alamut kuzey ordularımızı zorluyor. Savaştığımız ülkelerin çoğunun halkı Müslümandır. Biz onlarla Müslüman oldukları için savaşmıyoruz. Büyük mücadelemizin amacı, Büyük Kurultay'ın kurmaya karar verdiği dünya devletine insanların biat etmelerini sağlamaktır. Ordumuzdaki bazı Hristiyan komutanlar, büyük davamızı Müslümanlara karşı bir haçlı seferine dönüştürmek istiyorlar. Girdikleri Müslüman topraklarında yaptıkları pek hoş değil. Bundan Han'ın da rahatsız olduğunu biliyorum. Böylesi de küçük düşünen komutanlar hem davamıza hem de ordu disiplinine zarar veriyor. Bunları iyi takip edin ve onlara meydan vermeyin diyerek sözlerini bitirdi. Kumandanım dedi Tümen Bey'i. Ordu içinde hekimlik yapan bazı Hristiyan keşişler vardır. Onlar hekim gibi görünüyorlar ama asıl amaçları hekimlik değil. Hristiyanlığı yaymaktır. Bu arada dini hassasiyetleri güçlü bazı Hristiyan subaylarını da kışkırtmaktan geri durmuyorlar. Ben bunların sayılarını tespit ettirdim. Bir elin parmaklarını geçmezler. Emir verirseniz hepsinin orduyla ilişkisini keseriz dedi. Kumandan her iki subayına döndü. Onların orduda bulunuş nedeni askerin maneviyatını ve savaş azmini canlı tutmaktır. Ama görevlerini yapamayacak kadar taassuba gömüldükleri için işlerine son verin. Binbaşı burada lafa karışarak, "Kumandanım, onların yerine Budist rahipler alırız, daha yararlı olurlar." dedi. "Zannetmiyorum, onlar da et yemeyen, savaş karşıtı miskinlerdir. En az keşişler kadar zararlı olurlar. Siz yine bizim şamanlardan seçin. Onların bazılarının insanları yönlendirmede ve etkili konuşmada üstün yetenekleri vardır. Bu işi hemen halledin." dedikten sonra, Tümen Bey'i ve binbaşıya, "Söyleyecek başka şeyiniz yoksa gidebilirsiniz." dedi. Her iki subay oturdukları sedirden kalkıp kumandanlarını saygıyla selamladıktan sonra çadırdan ayrıldılar. Aradan iki gün geçmişti, binbaşı Sara Hatun ve kızı Leyla'yı Merve gidecek kervana teslim etti. Anne ve kız deve üzerindeki bir hevdeçin içindeydiler. Hevdeç dört bir yandan beyaz tüllerle kaplanmıştı. İçeridekiler dışarıya rahatça görebildikleri halde dışarıdan içeri pek seçilmiyordu. Develer ve katırlar yılan gibi kıvrıla kıvrıla uzanan dar yolda ağır ağır ilerliyordu. Sara Hatun dalgın ve üzgündü. Gözlerini belirsiz bir noktaya dikmiş öylece bakıyordu. Bir ara ruhumdaki ateş söneceğine iyice alevlendi diye söylendi kendi kendine. Onca yalana rağmen mi? Dedi Leyla. Yaşlı kadın dönüp bakmadı ama kızmıştı. Yalan ha? Yalan demek. Şeyhin kocanı ve babanı öldürttüğü yalan mı? Dedi kızına. Orasına bir sözüm yok. Doğru ama hazineyle ilgili anlattıklarının hepsi yalan. Biz Alamut'ta 4 ay kaldık. 10 değil. Bu süre içinde ne hazine gördük ne de hazineyle ilgili herhangi bir şey. Kadın dönüp kızının yüzüne anlamsız gözlerle baktı. Alamut'un yerle bir edilmesini istiyorum. Anlıyor musun? Dedi. Genç kız annesine öfkeyle Alamut zaten yerle bir olacak. Moğolların kuşatıp da yıkmadıkları kale mi var? Dedi. Annesi bir süre durgunlaştı. Senin bilmediğin çok şey var kızım. Ben Alamut'un tam 6 kez kuşatıldığını bilirim. Her seferinde kuşatmanın başarısız olduğunu da gördüm. Dinime ihanet pahasına yalan söylememin nedeni Moğolların azmini bilemektir. Başka şey değil. Peki Alamut yerle bir olup herkes öldürülürse ruhun huzur bulabilecek mi? Bilmiyorum kızım dedi umutsuz bir sesle. Bir süre konuşmadılar. Leyla hevdeçin tüllerini aralayıp ıssız yolları seyrederken kalbinin de yollar kadar ıssız olduğunu fark etti. Annesine dönüp senin yine yalanların var yaşına rağmen onlara sarılıp hayatta kalabiliyorsun dedi. Annesi dönüp onun elinden tuttu. Aldırma kızım ben 100 yıllık çürümüş bir çınarım. Sen ise daha gençsin. Mutluluk ve huzura çok yakınsın. Bir gün kalbinin onlarla dolacağından eminim. Sen de şundan emin ol ki yaşlı kalbimde yalnız intikam alevi ve yalanlar yoktur. Bazı gerçekler de vardır. Genç kız merak etmişti. Ne gibi gerçekler diye sordu annesine. Çok büyük ve önemli. Niye söylemiyorsun? Doğruyu her zaman söylemek iyi değil. Doğru yerde, doğru zamanda ve doğru kişiyi bulursam söylerim. Şimdi söylesem bu bilgi Moğolların işine yarar. Oysa onları en az Alamutlular kadar sevmiyorum. Ama o içimdeki gerçeklerden en çok önemsediğimi sana söylemek istiyorum dedi. Genç kız merak etmişti. Nedir diye sordu sabırsızlıkla. Yaşlı kadın kızının elinden tutup "Kalbimin baş köşesinde senin sevgin var. Şu ana kadar onun yerini hiçbir şey alamadı," dedi. Genç kızın yüzü belki ilk kez güldü. Annesine dönüp "Biliyor musun anne," dedi. "Aslında sen çok iyi birisin ama kalbindeki alev seni yakıp kül etmiş. Bir bakıma cehennemi yaşamışsın bu dünyada." Kadın yorgun gözlerle kızına baktı. Titrek bir sesle "Bu sözlerle nereye varmak istiyorsun güzel kızım?" dedi. Kızı güven verici bir sesle "Asırlık ömrünü Alamut'un çöküşünü görmeye adadın. Ruhunu kurtarıp huzura kavuşmanın yolu bu değildir. İntikam alevi kalbinde nefretten başka hiçbir şey bırakmamış. Böyle bir kalp huzur ve mutluluk benzeri güzellikleri barındırmaz," dedi. Kadın ona sevgi dolu gözlerle uzun uzun baktı. "Bu yaştan sonra annenin yapacağı ne var akılda annem?" diye sordu kızına. "Benim yaptığımı," dedi kızı hiç düşünmeden. "Benim bilmediğim bir şey mi yaptın?" dedi annesi. "Babamın ve kocamın öldüğü ilk günlerde dünya başıma yıkılmıştı sanki. Akşam mıydı, sabah mıydı, ayırt edemiyordum. Doğru yanlış, helal haram, güzel çirkin gibi duygular birbirlerine karışmıştı. Ruhumda, dilimde ve kalbimde belirgin olarak bir tek Allah kelimesi kalmıştı. Anladım ki Yüce Tanrım beni yalnız bırakmamış, gece gündüz Allah'ım bana sabır ver, doğru yoldan ayırma diye dua edip durdum. Şu an kendimi dünyanın en huzurlu insanı hissediyorum. Kalbindeki kini Alamut'un çöküşü yok edemez. Kafanda zeka, kalbinde ise Allah inancı olduğunu biliyorum. Tüm ruhunla Allah'ın ipine sarıl, iç huzurunu yeniden bulacağına eminim," dedi. Yaşlı kadın kızının eline daha sıkı sarıldı. "Sen bana Allah'ın bir lütfusun. Umarım her şey söylediğin gibi olur," dedi. Merv kervanı Sara Hatun'u ve kızını sırlarıyla birlikte oradan uzaklaştırırken binbaşı kim bilir hangi düşünceyle arkalarından uzun uzun bakıp durdu. Havada hafif düzeltiyorum. Bölüm 9. Havada hafif bir rüzgar vardı. Gökyüzü kirli, siyah bulutlarla kaplıydı. Rostov'un esir kafilesi Sudak yolunda ağır ağır ilerliyordu. O gün akşama doğru limana vardıklarında rüzgar durmuş, bulutlar da dağılmıştı. Sefere çıkacak ilk üç gemi ipek ve baharat yüklüydü. Esirlerin bir kısmıyla koruma birlikleri bunlara bindirildi. Korumalar malın ve esirlerin güvenliğinden sorumluydular. Hepsi de usta silahşörler arasından seçilmişti. Gün batımından bir saat kadar sonra demir alıp yola koyuldular. Menzilleri İskenderiye'ydi. Yolları oldukça uzundu. Karadeniz'i, Boğazları ve Ege'yi geçip Akdeniz'e ineceklerdi. Yaklaşık 300 kadar esir ve 2000 top kumaşta yarınki gemiye bindirilmek üzere geride kalmış bir geceliğine kiralanan çadırlara yerleştirilmişti. Rostov korumalarıyla birlikte sahile yakın bir handa kalıyordu. Han her biri üçer katlı toplam 9 binadan oluşuyordu. Her binanın boyu 300, eni ise 100 kulacı bulan geniş bir bahçesi vardı. Rostov ve korumaları 7. binada kalıyorlardı. Moğol komutanlarından Jormagon ve adamları da aynı binadaydı. Gün boyu yol aldıkları için hepsi de yorgundu. Yataklarına uzandıkları gibi hemen uyudular. Beşi içeride, beşi de dışarıda olmak üzere toplam 10 kişi vardiya ile nöbet tutuyordu. O güne kadar Rostov'un kaldığı ve yattığı yeri en yakın korumaları dışında kimse bilmezdi. Oysa o gün ilk kez bir istisna yapılmıştı. Yattığı binayı, hatta odayı herkes biliyordu. Onun gibi güvenliğine önem veren birinin neden böyle yaptığını bilen yoktu. Kim bilir, belki de kapıdaki koruma ordusundan ve gizlilikten sıkılıp sıradan insanlar gibi olmayı özlemişti. Her neyse, o gün kayda değer bir şey olmadı. Herkes derin bir uykuya dalmıştı. Beş nöbetçi, 7. binanın üst köşesinde yalın kılıç nöbet tutuyordu. Her şey normal görünüyordu. Gökyüzü berrak, yıldızlar kıpır kıpırdı. Mehtap altın bir tepsi gibi büyülü ışığıyla çevreye loş bir aydınlık katarken arada bir duyulan köpek havlamaları gecenin sessizliğini bozuyordu. Vakit epeyce ilerlemiş, sabaha az kalmıştı. Rostov bir ara uyanıp yattığı divanın kenarında oturdu. Normalde uykusuzluk sorunu yoktu. Böyle gece yarısı uyanmalarına da alışkın değildi. İçinde tarif edemediği bir sıkıntı vardı. Kafasının sağ arka tarafından başlayıp alnına kadar inen ağrı dinmek bilmiyordu. Oysa yatağa girdiğinde çok iyiydi. Çıkıp biraz hava almanın iyi geleceğini düşünerek çizmesini giyinip kılıç ve hançerini yanına aldı. Her ihtimale karşı tedbirli olması gerekiyordu. Üçüncü katın merdivenlerinden ağır ağır indi. İkinci kata gelince durup bir süre etrafına bakındıktan sonra hızlı adımlarla basamakları inerek sola dönüp yürümeye başladı. Hava rüzgarsız, sakin fakat soğuktu. Başı hala ağrıyordu. Havadandır diye düşünürken birkaç adım ilerleyince gördüğü manzara karşısında dona kaldı. İki nöbetçi göğsünden yediği oklarla yerde cansız yatıyordu. Baş ağrısını çoktan unutmuştu. "Sıkıntımın sebebi buymuş," dedi kendi kendine ve başını kaldırıp yukarı baktı. Çatı nöbetçisi olması gerektiği yerde yoktu. Kendisini çabucak toparlayıp koşar adımlarla 7. binanın arka tarafına geçti. Oradaki nöbetçilerin de öldürüldüğünü görünce baskına uğradıklarını ve hedefin kendisi olduğunu anlamakta gecikmedi. Bunlar her kimse işlerini iyi yapmışlardı doğrusu. Hemen yerde yatan korumaların kılıç ve kamalarını alıp yatakhaneye doğru koşmaya başladı. Basamakları hızla ikişer üçer atlayıp odaların sağlı sollu açıldıkları büyük salona girdi. Beyaz giysili, yüzleri gözlerine kadar kapalı, bellerinde yaklaşık bir karış eninde kırmızı deri kemerler bulunan bir grup savaşçı, korumaların yattığı odalara ok yağdırıyordu. Sayıları tahminen 30 kadardı. Elindeki kılıç ve kamaları seri bir şekilde fırlatarak saldırganlardan dördünü haklarken, kendi kılıcını ve kamasını çekip düşmanların arasına daldı. Bu arada korumalardan sağ kalanlar kılıçlarını kapıp savaşa katılmışlardı. Rostov oldukça iyi savaşıyordu. Hareketleri gözle izlenemeyecek kadar seri, darbeleri öldürücüydü. 3-5 kişiye bana mısın demiyordu. Korumaları onun silahşör olduğunu bilirlerdi ama dövüşürken hiç görmemişlerdi. Efendilerinin yaman bir savaşçı olması onları gayrete getirmişti. Fakat saldırganlar da iyi savaşçıydı. Korumalar zorlanıyordu. 50 kişi olmaları gerekirken yarısı oklanarak öldürülmüştü. Durumu fark eden Rostov korumalardan birine "Çabuk git, öteki binadan yardım getir," diye bağırdı. Emri alan koruma anında oradan ayrılarak 6. bloğa gidip baskına uğradık diye bağırarak bütün koğuşu uyandırdı. Çok geçmeden koğuşların tamamı uyanmış, esirlerin güvenliğinden sorumlu 100 kadar koruma 7. koğuşa doğru koşmaya başlamıştı. Saldırganlar bunu fark edince 3. katın pencere ve balkonlarından uçarcasına atlayıp ahırların arkasında bıraktıkları atlarına binerek hızla oradan uzaklaştılar. 10'a yakın kayıp vermişlerdi. Toplam 20 kişiydiler. Son hızla kaçıyorlardı. Rostov esirlerin güvenliği için 50 korumayı handa bırakıp kalan 50'sini de saldırganların peşine takmıştı. Takip ekibinin başında kendisi vardı. Handa kalan 50 kişinin atlarını da yedek olarak yanlarına almışlardı. Düşmanı yok etmeye ya da yakalamaya kararlıydılar. Rostov bunların sadece görevli katiller olduğunu biliyordu. Onun asıl amacı bunların arkasındaki gücü öğrenmekti. Hızla ilerlerken korumalarına "Hepsini öldürmeyin, bir iki tanesi sağ kalsın," dedi. Düşmanın bazıları arayı epey açmış, bazıları ise ok menzilinde bulunuyordu. Rostov hemen "Yayger, nişan al," komutunu verdi. Anında 50 yay gerilip Rostov'un emrini beklerken onun "Bırak" komutuyla 50 ok ıslık çalarak uçtu. Atış menzilindekilerin tamamı ölmüştü. Kalan 10 kişi kaçmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Mehtabın loş ışığında korkunç bir ölüm takibi başlamıştı. Bu şekilde onları 3 saat kovaladılar. Güneş doğmuş, sabah olmaya başlamıştı. Hala atış menziline girememişlerdi. Hemen yedek atlara bindiler. Fakat kaçanların böyle bir şansı yoktu. Ölüm takibi devam ediyor, aradaki mesafe ise yavaş yavaş kapanıyordu. Bir ara düşman atlıları altın saplı hançerlerini çekip yere fırlattılar. Hançerler düz bir çizgi boyunca toprağa saplanmıştı. Rostov bunların sıradan katiller olmadıklarını anlamıştı. Kemerleri, giysileri ve hançerleriyle Alamut fedaileri olduklarını düşünüyordu. "Komutan Bekçor, Bay Rostov, düşmanın hançerlerini yere atması teslim olmaları anlamına mı geliyor?" dedi. Rostov, "Hayır," dedi inandırıcı bir ses tonuyla. "Bize ne duruyorsunuz, ölün," demek istediler. Bekçor, Rostov'un söylediklerinden bir şey anlamamışsına rağmen başka da soru sormadı. Bu arada düşmana yetişip atış menziline girmişlerdi. Rostov yüksek sesle "Yay ger, nişan al," dedi. Korumalar hemen emri yerine getirdiler. En öndekinin yalnızca atını vurun dedikten sonra "Bırak" diye ikinci komutu verince kaçanların biri hariç hepsi cansız yere düştüler. Atı vurulan ise sağ kalmıştı. Bir süre kendisine çevrilen 50 oka şaşkın şaşkın baktıktan sonra kılıcını çekip yere attı. Sonra eğilip çizmesinden çıkardığı hançeri sapından kavrayıp bir süre elinde tuttu. Etrafındakilere boş gözlerle bakıyordu. Herkes hançeri de kılıcı gibi atacağını düşünürken o hançeri göğsüne saplayarak görenleri şaşırtmıştı. Rostov atından inerek intihar eden fedaiye yaklaşırken korumaları yanındaydı. Bekçor elini hançere uzatınca "Sakın dokunma!" dedi. Bekçor neler olduğunu anlamaya çalışırken Rostov adamın şah damarını ve nabzını kontrol etti. Düşünceliydi. "Hayret, ölmüş!" diye söylendi kendi kendine. "Bunda hayret edilecek bir şey yok ki," dedi Bekçor. "O hançeri yiyen sağ kalır mı?" Ona uzun uzun bakan Rostov, "Adamın ölümü hançerden değil. Baksana, hançer sağ omzu ile sağ göğsü arasındaki boşluğa saplanmış. Sen böyle bir yaradan öleni gördün mü hiç?" dedikten sonra adamın hançer tutan elini açıp baktı. Altın kabzalı hançerin sapında iğneye benzeyen 7 sivri çıkıntı gördü. 3'ü üstte, 4'ü alttaydı ve adamın eline saplanmıştı. Kısacası fedai çok güçlü bir zehirle intihar etmişti. Korumalar şaşkındı. Ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Bekçor üzgün bir sesle "Kimin adamı olduğunu söyleyemeden öldü," dedi. Rostov aynı fikirde değildi. "Aslında kimin adamı olduğunu söyledi," dedi. "Bay Rostov konuştuğunu duymadık ama," dedi Bekçor. Rostov gülümseyerek "Diliyle dememiş olabilir. Kırmızı deri, kemer, beyaz giysi, beyaz maske kullanan ve zehirli hançer taşıyan intihar fedaileri yalnızca Alamut'ta bulunur," diyerek yerdeki adama bakıp bir süre düşündükten sonra "Yolda toprağa sapladıkları 10 altın saplı hançer de zehirlidir. Fedailer sizin onları almaya çalışacağınızı düşündüler. Ama sapına dokunur dokunmaz birkaç dakika içinde öleceğinizi biliyorlardı. Siz mi beni koruyacaksınız yoksa ben mi sizi anlayamadım. Yapmanız gereken zehirli hançerleri eldiven takarak ucundan tutup deri bir torbaya koyduktan sonra temizlenmesi için Suudak'taki kuyumculardan birine teslim etmektir," dedi. Daha sonra zehirli hançerleri usulünce bir torbaya koyup cesetleri de gömdükten sonra hana doğru yola koyuldular. Rostov düşünceli görünüyordu. Korkunç bir suikastın kıl payı kurtulmuştu. Ama bu tehlikenin tamamen atlatıldığı anlamına gelmezdi. Alamutlu fedailer birini kara listeye aldılar mı öldürmeden peşini bırakmazlardı. Bay Rostov doğru ya da yanlış fedailerin başkaları adına da iş yaptıklarını duymuştu. Sorun şuydu ki kendisine yapılan saldırının kim veya kimlerin adına yapıldığını bilmiyordu. Alamut fedailerinin Selçuklular ve Boğullara karşı düşmanlıklarını anlayabiliyordu. Ama kendisine gösterilen düşmanlığı anlayamıyordu. Gerçi rakipleri ve sevmeyenleri çoktu ama bu durum dün geceki saldırıyı haklı göstermeye yetmiyordu. Kim bilir, belki de Karmagon için gelmiş, hedefi şaşırmışlardı. Saldırı öncesindeki sıkıntılı hali kaybolmuştu. Artık başı da ağrımıyordu. Müslümanlar her işte bir hayır olduğunu söylerler. Eğer başı ağrımasaydı uyanmayacak, uyanmasaydı da şu an çoktan ölmüş olacaktı. Tüm bunların ilahi bir uyarı olabileceğini düşündü bir ara. Sonra başını kaldırıp yukarı baktı. Gökyüzü pırıl pırıldı. Güneş bir mızrak boyu yükselmişti. Korumaları etrafında yarım ay oluşturmuşlardı. Atları yorgun olduğu için hana doğru adi adımlarla ilerliyorlardı. Bekçorlu onbaşı Hilal'in sol kanadındaydı. Hiçbirinin ağzını bıçak açmıyordu. Dün geceki baskının şaşkınlığından hala kurtulamamışlardı. Bir süre öylece yürüdüler. Sessizliği ilk bozan onbaşı oldu. Onbaşı yalnız sabırsız değil, aynı zamanda çok meraklıydı. "Daha önce Dağ Şeyhi'nin fedaileriyle hiç savaştınız mı kumandanım?" diye beklenmedik bir soru sordu. "Hayır," dedi kumandan ilgisiz bir tavırla. Onbaşı kumandana dönerek "Bunlar normal savaşçılara benzemiyorlardı," dedi. Kumandan merakla "Ne gibi?" diye sordu. 11. ayrımın sonu, sayfa 110.